Gemi ki onun pusulası güneştir. Hata eder mi? Sapar mı? Hedefine yanlış gider mi? Sağa gideceğim derken sola gitmesi mümkün mü? Kuzeye gideceğim derken güneye gitmesi mümkün müdür? Pusulası güneş olan bir gemi hata eder mi? Hedefinde sapma olur mu? Güneşte hata olur mu? Güneşte hata olmadığı gibi Kur'an ve sünneti esas alan, Kur'an'ı ve sünneti pusula olarak kabul eden bir hareketin de sapması mümkün değildir. Stratejinin en temel kanunlarını kitaptan öğreneceğiz. Metodun en temel esaslarını kitaptan öğreneceğiz. Ve o zaman hata yapmadan yolumuza devam edeceğiz.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvid ve emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yun ve ce'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Kehf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah azze ve celle mağaraya sığınan o yiğit gençleri anlatıyordu bize. Onlar birkaç kişiden ibaret olan yiğit gençlerdi. Bütün dünyaya meydan okudular. Sayıları çok değildi. Yüz binlerce, milyonlarca değildiler. Bugünkü Müslümanlar gibi 1,5 milyar değildi ama 1,5 milyarda olmayan bir imana sahiptiler. Kendi dönemlerinde bir peygamber de görmemişlerdi. Ancak onlar kendi kavimlerinin yanlış yolda olduğunu anlamışlar ve onlardan ayrılmışlardı. Allah Azze ve Celle de onlara, madem ki kavminizden ayrıldınız, madem ki onların taptıkları içerisinde Allah'ın dışındakileri terk ettiniz. Sadece Allah'a ibadet etmeyi kabul ettiniz. O halde bedenen de onlardan ayrılmalısınız. Fikren ve inanç olarak ayrıldığınız gibi bedenlerinizi de onlardan ayırın ve mağaraya çekilin. Onlara Allah Azze ve Celle bu şekilde ilhamda bulundu. Ve içlerinden birisi bunu seslendirdi. Madem ki dedi kavmimizden ayrıldık, din iman yönünden onlardan ayrıldık, o halde bedenen de ayrılalım ve bir mağaraya çekilelim. Rabbimiz bize rahmetiyle muamele etsin. Mutlaka orada bir çıkış yolu gösterecektir. Rahmetini bizim üzerimizde yaydıkça yayacak, rahmetiyle muamele ettikçe edecek. Çünkü o rahmet sahibi, kerim olan, rahman olan, hem günahları bağışlama konusunda cömert olan, hem de kendisine sığınanları koruma konusunda cömert olan Allah'tır. Ona sığınalım. Mağaraya çekilelim. Allah Azze ve Celle mağaraya çekilmiş olan bu gençlerden yiğit gençler olarak bahsediyor. Biz ekseriyetle yiğitlik dendiği zaman mücadele eden, karşı koyan, bu uğurda ölümü göze alan insanları anlarız. Allah Azze ve Celle burada mağaraya sığınmış olanların da yiğit olarak isimlendirilebileceğini ifade ediyor. Çünkü onlar hakkı haykırdılar ve çünkü onlar öldürülmek üzereydiler. O yüzden oradan kaçmak zorunda kaldılar. Bu bir tedbir idi. Dinin, davanın daha sonraki nesillere aktarılabilmesi için bu bir tedbirdi. Meseleyi anlamış insanların hayatta kalması gerekir. Ellerinden geldiği kadar onlar öldürülmeye karşı tedbirler de almalıdırlar. Allah Azze ve Celle bu tedbirlerden birisinin de bu olduğunu bize ifade ediyor. Yeri geldiği zaman mağaraya sığınmak da bu tedbirlerden birisidir. Bu erkekliğe aykırı olmadığı gibi, yiğitliğe aykırı olmadığı gibi İslam'a da aykırı değil. Allah Azze ve Celle onlara böyle bir çıkış yolu gösterdi. Onlar peygamber değillerdi. Onlar bir peygamberin ümmeti de olamamışlardı. Onlar kavimlerinin yanlış yolda olduğunu anlıyorlardı ama bizatihi ellerinde Allah'ın kitabı yoktu. Onlara mücadeleyi emreden bir kitaba da sahip değillerdi. Dolayısıyla bugünkü bir takım tembel ve korkak Müslümanlar kendilerini Ashab-ı Kehf'i misal almaya kalkışmasınlar. Bu kıyas mal farıktır. Kendilerini onlara benzetirlerse yanlış bir kıyas yapmış olurlar. Elma ile armudu kıyas yapmış olurlar. Bizim durumumuz onların durumuna benzememektedir. Eğer o duruma düşecek olursak bir gün onlar bizim için örnek olabilir. Evvela bunlar hakkı hakikati haykırmış olan kimselerdirler. Bugün hakkı konuşmayan susan korkaklar kendilerini Ashab-ı Kehf'i örnek aldıklarını iddia edemezler. Onların sayıları azdı. Bugün Müslümanların sayısı bunca. Dolayısıyla durumumuz onlara benzememektedir. Hem onların ellerinde bir kitap yoktu. Onların ellerinde peygamberlerinin hadisleri yoktu. Onlara mücadeleyi emreden bir kitaba ve hadislere sahip değillerdi. Onlar peygamber de değillerdi. Ondan dolayı onların mağaraya sığınmalarında bir beis yoktu. Onlar mücadele etmişler ve dinlerini yaşayamayacaklarını anladıkları zaman, orada kaldıklarında dinlerini yaşamaların mümkün olmadığını anladıklarında oradan uzaklaşmışlardı. Ölüm tehdidi vardı. Bugün Müslümanlar ölümle mi tehdit oldular ki evlerine kapanmışlar, evlerini mağaraya çevirmişler. İş yerlerini adeta mağaraya çevirmişler de oradan çıkmıyorlar, hakkı hakikati haykırmıyorlar. Ashab-ı Kehf mağaraya sığınmadan evvel hakkı söyledi. Ondan sonra ölümle tehdit edildiler. Ondan sonra mağaraya sığındılar. Öldürüleceklerdi. Bugün Müslümanların durumu hangi yönden onlara benziyor? Bu korkakların, hakkı söylemeyenlerin durumu hangi yönden onların durumuna benzemektedir? Hiçbir yönden benzemiyor. Onlar hakkı haykırdılar, bunlar susuyorlar. Onların sayıları azdı, bugün Müslümanların sayısı milyardan fazla. Onlar ölümle tehdit edilmişlerdi, bugün Müslümanların böyle bir durumu söz konusu değil. Onların ellerinde kitapları yoktu, peygamberlerinin öğretileri yoktu. Bugün bizim elimizde her ikisi de mevcut. Bize kitabımız ve peygamberimiz mücadeleyi emrediyor. Hayatıyla da bir mücadele ortaya koymuş olan bir insan. Dolayısıyla bugünün Müslümanının vaziyeti onların durumuna benzememektedir. Kıyas yapmaya kalkanlar yanlış bir kıyas yapmış olurlar. Bugün Müslümanlar mücadele etmek zorundadırlar. Kafirlerden daha mı korkak olacaklar? Kafirler Müslümanlardan zayıf iken cesaretle bir takım oyunlar tezgahladılar ve Müslümanları bugün bu duruma düşürdüler. Müslümanlar onlardan daha mı korkak olacaklar? Onların ahiret diye bir dertleri de yok, sadece dünyayı düşünmektedirler. Halbuki Müslümanların bir de ahiret anlayışı vardır. Bu dünyada mücadelenin sonucunda bir yere varamasalar bile Allah Azze ve Celle katında değer kazandıklarını ve kendilerine cennetin verileceğine iman etmektedirler. Dolayısıyla kafirlerden daha üstün bir durumdadırlar. Kafirler bu dünyada başarılı olamazlarsa bütün yaptıkları boşa gidecektir. Öyle inanmaktadırlar. Buna rağmen onlar mücadeleye devam etmişlerdir. Müslümanlar ise ahirete iman ettiklerine göre onlar bunlardan çok daha fazla mücadeleci olmak zorundaydılar. Allah Azze ve Celle bu şekilde mücadele etmiş ama daha sonra daha çok mücadele etmenin faydası olmayacağını anlamış olan bu mağara ehli, bu Ashab-ı Kehf'in olayını bize anlatır. Onlar mücadelelerini yaptılar, ölümle tehdit edildikleri zaman mağaraya sığındılar. Demek ki böyle bir durumda böyle bir davranış doğru olmaktadır. Belki Allah Azze ve Celle bu şekilde davasını ve dinini uzun asırlar sonraya kadar saklamış olmaktadır. Eğer her dönemde Müslümanlar o döneme uygun bir takım stratejiler izlemeyecek olurlarsa tamamen davalarının bitirilme tehlikesi vardır. Allah Azze ve Celle öyle bir din göndermiştir ki nasıl ki her varlığa bir silah vermiş olan Allah kendini koruması için onlara bir silah vermiş olan Allah Azze ve Celle ceylana bile bir silah vermiş, hızlı koşuyor. Geyiğe bile silah vermiş, boynuzları var. Her şeye bir silah vermiş olan Allah Azze ve Celle nasıl olur da kendi davası uğrunda mücadele eden Müslüman kullarına tedbiri öğretmez, onlara bir silah vermez? Eğer öyle olacak olursa o zaman Müslümanlar her dönemde aynı şekilde davranmak zorunda kalırlardı. Strateji diye bir şey bilmezlerse, her dönemde aynı şekilde davranırlarsa tamamen bitirilirler ve daha sonraki nesillere davaları ulaştırılamamış olur. Ama Allah Azze ve Celle bu gibi kıssalarla bize şunu da öğretmiş oluyor. Demek ki bazen dava yerin altına inebilir. Demek ki bazen dava hücrelere inebilir. Demek ki dava bazen mağaralara sığınmak zorunda kalabilir. Hicret etmek, hatta kaçmak zorunda da kalabilir. Bu da bir stratejidir. Daha sonraki nesillere bir şeyler vermek isteyenler bazen şartları yerine geldiği zaman böyle de davranmaları gerekebilir. Davamızın daha sonraki nesillere aktarılabilmesi için. Nasıl ki mesela 70-80 sene, 90 sene önce camiler ahıra çevrildiyse, Kur'an öğrenmek yasaklandıysa, Kur'an öğretenler hapse atıldıysa,
şapka giymeyenler idam edildiyse, nasıl ki öyle dönemlerde geçirdiyse bu millet, ama o zaman bir takım hocalarımız gizli de olsa, mağaralarda da olsa, tren kompartımanlarında da olsa, bir takım evlerde de olsa, küçük odalarda da olsa, birkaç talebeyle bile olsa ders yaptılar ve bu davanın sonraki nesillere, bizlere kadar ulaşmasını sağlamadılar mı? Bir bakıma o dönemde hakkı hakikati söyleyenlerin idam edildiği dönemde, Kur'an öğrenmenin yasaklandığı dönemde, şapkaya karşı gelenlerin idam edildiği bir dönemde, o dönemde o döneme uygun bir strateji izlemiş olan bir takım hocalarımız, büyüklerimiz, onlar daha sonraki nesillere davanın ulaşmasını sağlamadılar mı? Korkakça bir kenara çekilenler de elbette oldu. Görevini yapmayanlar, hakkı söylemeyenler, tamamen bir kenara çekilip sessiz kalanlar da elbette oldu. Onların şu nesilde bir payları yok. Bugünkü neslin oluşmasında onların bir katkısı yok. Ama gizli gizli evlerde, mağara gibi yerlerde ders veren hocalarımız, bugünkü neslin oluşmasında onların da katkısı var. Dünyanın her tarafında meydana gelen İslami hareketlerin oluşmasında o gizli gizli faaliyet yapmış, bir kenara çekilmiş ama boş durmamış. Belki alenen ortaya çıkıp da haykırmamış ama mağaralarda bile olsa mücadelesini devam ettirmiş. Zalimler baskın yaptıkları zaman da kitapları kayaların altına atmış. Mağaraların değişik yerlerine saklamış, toprağın altına gömmüş olan hocalar ve talebeler. Bizler onların devamı değil miyiz? Allah Azze ve Celle bu şekilde de bir stratejinin olabileceğini bize ifade etmiş oluyor. Her ne kadar bu ayet ahkam ayeti değilse de, hüküm bildirmek üzere aleni bir şekilde, herkesin görebileceği bir şekilde bir ahkam ayeti olmasa bile, bu ayetten bir hüküm elde etmek mümkün olmaktadır. İşte bunun gibi bir takım ayetleri de ahkam ayeti gibi sayanlar olmuş, saymayanlar da olmuş. O yüzden 200 ayet diyen de var, ahkam ayetlerinin sayısını tespit ederken 500'e kadar çıkartanlar da var. Bu gibi ayetleri eğer ahkam ayeti sayarsanız elbette hüküm ayetleri çok olacaktır. Ahkam ayeti saysanız da saymasanız da strateji gösteren bir ayet olduğu kesindir. Müslümanlara bir strateji öğretilmektedir. Bu ayetten bir cevaz elde edilebilir mi? Hangi şartlarla bir cevaz vermektedir? Şu şartlar bir araya geldiği zaman şöyle davranmak caiz olur diyor mu, demiyor mu? O kısmı müçtehitler tartışa dursunlar. Ancak İslami hareket noktasından bakılacak olursa Allah Azze ve Celle bu ayetlerinde bize strateji öğretmektedir. Böyle bakılacak olursa birçok ayette strateji görebilirsiniz. Dolayısıyla hareket metodunuzu da stratejinizi de Kur'an'dan, sünnetten alabilirsiniz. Böyle bakmadığınız zaman nice ayetler, size strateji ve metot öğretecek olan nice ayetlerden mahrum kalırsınız. Oralarda strateji olduğu halde onları oradan almazsanız, eğer almayacak olursanız o zaman kafanızdan almak zorunda kalacaksınız. Allah'tan ve Resulünden strateji öğreneceğinize, eğer o kafayla, o gözle bakmaz, öğrenmezseniz, o zaman kendi kafanıza göre davranmak zorunda kalırsınız. Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? Stratejiyi de Allah'tan almak icap eder. Peygamberinden almak icap eder. Ta ki hata yapmış olmayalım ve yıllar kaybetmeyelim. Kur'an'a bu gözle bakmadığımız takdirde bu ayetler bize sadece tarihi bir malumat olmaktan öteye geçmeyecektir. Halbuki Kur'an tarih kitabı değildir. Allah Azze ve Celle'nin de maksadı bize tarihte olmuş olan bir olayı anlatmak da değildir. onu tarihçiler yaparlar. Allah Azze ve Celle bir insan meydana getirmek istemektedir. Cesur bir insan meydana getirmek, kuvvetli bir imana sahip olan, yeri geldiği zaman rahatını terk eden, mağarada yaşamayı tercih eden bir insan modeli meydana getirmek istemektedir. Allah Azze ve Celle'nin maksadı yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmek değil midir? Bu İslam medeniyetini bu şekilde eğitilmiş insanlar meydana getirebilirler. Her şeyi göze alabilmiş insanlar meydana getirebilirler. Cesareti öğrenmemiş insanlar nasıl bir medeniyet kurabilirler? Mücadeleyi öğrenmemiş insanlar, rahatını bozmayı göze alamayan insanlar, yeri geldiği zaman mahpushanelerde ya da hücrelerde, mağaralarda yaşamayı göze alamayan insanlar, bunlar nasıl olur da bir büyük medeniyet meydana getirebilir? Bir medeniyetin kurucuları ve temsilcileri olabilirler. Allah Azze ve Celle bir insan meydana getirmek istiyor. Bu ayetler bunun için nasıl bir insan modeli istiyor? Bu ayetler okunurken o gözle okunmalı. Allah Azze ve Celle nasıl bir hareket istiyor? Ayetler okunurken o gözle okunacak. İşte o zaman size vermesi gerekenleri verecek. Kafamızdaki bir takım yanlış bilgilerden kurtulacağız. Kafamızı yanlış bilgilerden tahliye edeceğiz. Ve sanki bu kitap bugün geliyormuş gibi okuyacağız. Bize hareket metodu öğretmek için geliyor gibi. Bu kitapta strateji görmek niyetiyle okuyacağız. Bu şekilde okuduğumuz zaman kitap bize çok şeyler verecek. Stratejinin en temel kanunlarını kitaptan öğreneceğiz. Metodun en temel esaslarını kitaptan öğreneceğiz. Ve o zaman hata yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Bir gemi ki onun pusulası güneştir. Hata eder mi? Sapar mı? Hedefine yanlış gider mi? Sağa gideceğim derken sola gitmesi mümkün mü? Kuzeye gideceğim derken güneye gitmesi mümkün müdür? Pusulası güneş olan bir gemi hata eder mi? Hedefinde sapma olur mu? Güneşte hata olur mu? Güneşte hata olmadığı gibi Kur'an ve sünneti esas alan, Kur'an'ı ve sünneti pusula olarak kabul eden bir hareketin de sapması mümkün değildir. Hareket esaslarını Kur'an'dan ve sünnetten alanlar sapmazlar. Kur'an ve sünnet onları sapmaktan muhafaza eder ve onları en kestirme yoldan götürür. Böyle bakıldığı zaman Kur'an ve sünnetin göstermiş olduğu metoda uymak ne kadar doğru olduğu anlaşılır. Böyle bakmak icap eder. Allah'ın ayetleri okunurken uyukluya uyukluya değil, bu ayetlerden bir hareketin esaslarını almak maksadıyla, Allah'ın istediği insan modelini anlamak maksadıyla okumak. Ancak o zaman isabetli bir şekilde anlamış olacağız ve hedefimize doğru gidebileceğiz. Efendimizin ifadesiyle size benden sonra sapmamanız için iki şeyi emanet ediyorum demişti. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Kitaba uyun, sünnetime uyun. Kitaptaki metodu alın, stratejiyi alın. Benim hayatıma bakın, hayatımdan metot öğrenin, strateji öğrenin. Kendi kafanıza göre stratejiler tayin etmeyin ki hedefinize varabilesiniz ve sapmayasınız. Çünkü İslam düşmanları sizi hedefinize varmaktan alıkoymak için başka yollar önlerinize koyacaklar. Sizi saptırmak isteyecekler. Başka metotlar, stratejiler koyacaklar. Yol budur diyecekler, işte buradan gidin diyecekler. Yol o değildir. Yol Kur'an'ın gösterdiğidir, peygamberin gösterdiğidir. Müminler kitaba ve sünnete bu şekilde bakmalıdırlar. Aksi halde saptırmalardan kurtulmaları mümkün değildir. Sizden çok daha zeki İslam düşmanları olabilir. Strateji bilen, saptırmayı bilen, toplumlara yön vermeyi bilen toplum mühendisleri olacaktır. Onların o saptırmalarından, o şeytani zekalarından, o strateji bilgilerinden kendinizi koruyabilmeniz ancak bununla mümkün olabilir. Kur'an'a ve sünnete dayandığınız zaman üstün akıldan istifade etmiş oluyorsunuz. Mutlak akıl sahibinden istifade etmiş oluyorsunuz. Sonsuz ilim sahibinin ilminden istifade ediyorsunuz. Gaybı bilenden istifade etmiş oluyorsunuz. Kafirlerin projelerini ve niyetlerini, kalplerini bilen Allah'tan istifade etmiş oluyorsunuz. Onun bunlardan istifade eden hata eder mi? Kendi görüşüne göre davranan hata edebilir. Senin aklından daha üstün akıllar olabilir dünyada. Senden daha zeki insanlar olabilir dünyada. Ama Allah'tan daha ilim sahibi olan yok. Allah gibi bilen yok. Onun gibi mutlak akıl sahibi olan yok. Dolayısıyla ondan alırsak hiçbir zaman hata etmeyiz. Ve hiç kimse Allah'ın aklından daha üstün bir akla sahip olmadığına göre Allah Azze ve Celle onların stratejilerini bozacak bir strateji bize gösterir. Başka türlü onlardan kurtulmak mümkün değil. Onların stratejilerini bozacak bir stratejiye ihtiyacımız var. Hangi stratejiyi geliştirirlerse geliştirsinler. Eğer biz Kur'an ve sünnetin bize gösterdiği metot ve stratejiyi takip edersek, hiçbir şekilde onlar Kur'an'ın bize gösterdiği stratejinin üzerine çıkamazlar. Ve Kur'an'ın gösterdiği strateji onların stratejilerini tarumar eder. Çünkü Allah'tandır. Allah Azze ve Celle hiç ummadığınız yerlerde metot ve strateji öğretir. O yüzden Kur'an'ı okurken her ayetini dikkatli okuyacaksınız. Hiç ummadığınız yerde metotla ilgili ayetler var. Hiç ummadığınız yerde stratejik ayetler var. Ama müminler bu gözle bakmıyorlar. Allah Azze ve Celle bize o gözü kazandırmak istiyor. O yiğit gençlerin hayatını anlatırken bize, aslında bize bunu kazandırmak istiyor. Onlar mağaraya sığındılar ve Allah'a sığındılar. Allah'a dua ettiler. Allah'tan rahmet istediler. Ve Allah Azze ve Celle onlara öyle bir mağara nasip etti ki, mağaranın ağzı kuzeye bakıyor. Dolayısıyla güneş doğudan doğuyor. Onların sağ tarafından doğuyor, sol taraflarından batıyor. Yani mağaranın ağzı kuzeye doğruydu. Batarken az bir şey mağaranın içine vuruyor gibiydi. Onlar da mağaranın iç kısımlarındaydılar. Ve böylece güneş onlara tam olarak vurmuyordu. Onlar zifiri karanlığın olduğu bir yerdeydiler. Hafif bir rüzgar esintisi vardı mağarada. Bazen güneş vuruyordu mağaranın kapısının ön taraflarına. Böylece havayı değiştiriyordu. Onların daha uzun süre yaşayabilmesi ve vücutlarının çürümemesi için orada güzel bir atmosfer meydana getiriyordu. Öyle bir mağara Allah Azze ve Celle onlara nasip ediyordu. Ve Kur'an buyuruyor ki bu Allah'ın ayetlerindendir. Böyle bir mağaraya onları sığındırmış olması, onlara o şekilde güneşin hafiften mağaranın ön taraflarına vuruyor olması, onların uzun zaman yaşayabileceği bir ortamın hazırlanmış olması, onların uzun asırlar yaşayabilmeleri, ölmemeleri elbette Allah'ın ayetlerindendir, delillerindendir. Allah'ın yönlendirmesi olmasaydı böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Buradaki ayetleri, delilleri görebilmek insanın hakikati aramasıyla mümkündür. Eğer Allah bir kimsenin hakikati anlamayacağını biliyorsa, o hiçbir zaman anlamayacak bir insansa, artık sen ona bir veli-i mürşit bulamazsın ey Resulüm. Artık ona yol gösteren bir dost, bir kılavuz bulamazsın. Çünkü o hakikati görmek istemiyor. Çünkü o sapmış ve sapıklık üzerine gitmek istiyor. Ne kadar delil görürse görsün, hiçbir zaman deliller üzerinde kafa yormak istemiyor. Elmayı görüyor, kafa yormuyor. Armudu görüyor, kafa yormuyor. Gökyüzünü görüyor, geceyi görüyor, gündüzü görüyor, kafa yormuyor. Hiçbir şeye kafa yormayan adama sen yol gösteremezsin. Hakikate karşı ilgisiz adama sen hakikati gösteremezsin. Hakikate ulaşabilmek evvela hakikati aramakla mümkündür. Hakikate karşı ilgili olmakla mümkündür. Hakikate ilgisiz, sadece ilgisi dünyaya olan, sadece para kazanmayı düşünen bir adama sen ne yaparsan yap ona bir veli mürşit olamazsın. Yol gösteremezsin ey Resulüm. Ashab-ı Kehf'in olayı gibi kerametleri de, peygamberlerin gösterdiği mucizeleri de, niceleri gördüler ama iman etmediler, onlara bir delil ifade etmedi. Bu kadar mucizeler ve kerametler onlara bir şey ifade etmedi. Kainat onlara bir şey ifade etmediği gibi, şu mükemmel nizamın devam edip gidiyor olmasını, bunu görmelerine rağmen bu onlara bir şey ifade etmediği gibi, hayatlarını değiştirmeyi göze alamadıkları için, üzerinde kafa yormaya tahammül göstermedikleri için, onlara hiçbir delil bir şey ifade etmez ey Resulüm. Sen böyleleri için bir veli mürşit bulamazsın. Hiç kimse onlara mürşit olamaz. Ne kadar yol gösterirseniz gösterin, onlar her zaman sağa sola kaçacaklardır. Ayette buyurulduğu gibi, yaban merkebinin aslandan kaçması gibi, hakikatten her zaman kaçacaklardır. Çünkü onlar hakikate uymak istememektedirler, hayatlarını değiştirmeyi göze alamamaktadırlar. Hayatı değiştirmek baba yiğit olmakla mümkündür. Baba yiğit olmayanlar hayatını değiştiremezler. Allah Azze ve Celle bize böyleleriyle çok fazla uğraşmayın demek istiyor. Bunlar hakikati aramayan insanlar, siz bunlara mürşit olmaya çalışıyorsunuz ama bunlar hakikati aramak istemiyor. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamıyor. O yüzden bunlara kendinizi çok yormayın. Hakkı hakikati arayan insanları arayın. O hakikati arayacak ki anlattığınız üzerinde kafa yoracak. Kafa yormayanlara Allah iman vermek zorunda mıdır? Hakkı aramayanlara Allah neden imanı nasip etsin? İşte o yüzden deniliyor ki sen onlara bir veli mürşit bulamazsın. Ve tahsebuhum eyqazan ve hum rukut. Sen onları görseydin yani ey Resulüm, onları uyanık zannederdin. Burada görseydin ifadesi yok ama cümlenin gelişinden anlaşılıyor. Eğer onları görseydin, in ra'aytahum yani, eğer bu kısım yok ama cümlenin gelişinden anlaşılmaktadır. Parantez bu gibi yerlere konulmaktadır ve bu gereklidir. Bir dilden başka bir dile tercüme eden mutlaka parantez icap eder ya da cümle, ayrı bir cümle kurmak gerekir. Ya parantez koyacaksınız ya da apayrı bir cümle, o zaman cümle uzayacaktır. Birden bir cümle yerine iki cümle koymak zorunda kalacaksınız. Bu da hoş olmaz. Onun için parantez böyle yerlerde gereklidir. Ey Resulüm, sen onları görseydin, onları uyanık zannederdin. Ve hum rukut, halbuki onlar uyanık değil, uykudaydılar ve dalmış bir vaziyetteydiler. Bunlar nasıl oluyor da onları uyanık zannederiz? Demek ki bunların gözleri tam kapalı değil. Demek ki bunlar çok derin derin uyumuyorlar. Hani atalar derler ki, bazı şairler de şiirlerinde bunları söylemişlerdir. Kurt bir gözünü açar, bir gözünü kapatırmış uyurken. Daima bir göze yarım açık, diğer gözü kapalı. Bu şekilde ona benzer bir durum. Onlara baksaydın gözleri yarım açık bir şekilde, onları hafif bir uyku halinde zannederdin. Halbuki onlar aslında çok derin derin uyuyorlardı. Şöyle baksaydın derin uyumuyorlar, sadece hafiften dinleniyorlar zannederdin. Gözlerini belki de bazen açıp kapıyorlardı. Farkında değillerdi. Sen onları uykuda olmalarına rağmen uyumuyorlar zannederdin. Allah Azze ve Celle hem onların gözlerinin sağlam kalması için, sürekli kapalı kalsaydı demek ki gözleri çürüyecekti, asırlar geçecekti çünkü üzerinden. Ara sıra hava alması gerekiyordu gözlerinin. Hava alması gerekiyordu. O yüzden onların gözleri tamamen kapanmamıştı. Bilim adamları bunun üzerinde çalışabilirler. Neden acaba gözleri öyleydi? Neden acaba bakıldığı zaman uyanık gibi görünüyorlardı? Bunun böyle olması neden gerekliydi? Böyle olduğu zaman ne oluyor? Uzun zaman gözlerinin sağlıklı kalabilmesinde bunun nasıl bir tesiri var? Bu işin uzmanları bu ayet üzerinde çalışsınlar. Nasıl bir şey anlatılmak isteniliyor burada? Bu durduk yere söylenen bir şey değil. Allah Azze ve Celle onların sayılarını söylemiyor. Allah Azze ve Celle onların o olayın nerede gerçekleştiğini söylemiyor. Ama mağaranın kapısını bize tarif ediyor. Güneşin nereden doğduğunu, nereden battığını bize söylüyor. Burada bilimsel bir takım hakikatlere işaret etmek istiyor. Göz meselesi de öyle. Mağara meselesi de öyle. Bilim adamlarına bir ipucu veriliyor. Bilim adamlarının, o işin uzmanlarının o alan üzerinde çalışmalarına işaret ediliyor. Çalıştıkça bir şeyler bulacaklar demek ki. Demek ki mağaranın kapısının kuzeye doğru olması, hafiften rüzgarın vurması, batarken güneşin az bir şey vurup da geçmesi, demek ki bunlarda bir takım hikmetler var. Demek ki böyle bir mağara olursa orada bir şeyin uzun zaman dayanıklı bir şekilde kalabilmesi mümkün olabilir. Allah Azze ve Celle o gibi noktalara işaret etmek istiyor. Gözlerine baktığın zaman gözleri tam kapalı değil. Baktığın zaman onları uyanık zannederdin. Demek ki gözlerinin çürümemesi için böyle bir yol. Allah Azze ve Celle böyle bir yolla onları sağlıklı tutmuş. Böyle bir mağarada ve bu şekilde, yarı uyanık bir şekilde, halbuki onlar uyuyorlardı. Daha sonra ayette göreceksiniz, uyandıkları zaman ne kadar kaldık burada diyecekler. Bir kısmı bir gün herhalde kaldık ya da daha az kaldık diyecek. Yani bunlar aslında derin derin uyumaktadırlar, ancak sen baktığın zaman onların derin derin uyuduğunu zannetmezsin. Uyanık zannedersin. Bu aynı zamanda oralara, o mağaraya başkalarının girmesini engellemek için de olabilir. Onları yarı uykulu, yarı uyanık zannetsinler ki insanlar, mağaranın kapısına kadar gelenler, onları öyle görsünler ki çekip gitsinler. Onları rahatsız etmek istemesinler. Onları yarı uyanık olduğunu zannederlerse, onlara bir şey demezler. Ve onların hemen kalkacağını düşünürler. Ondan dolayı çekip giderler, onlarla uğraşmazlar. Ve aynı zamanda mağaranın kapısında onların köpekleri de var. O yüzden onları daha fazla uyandırmamak için hemen çekip giderler. İşte öyle olsun diye, hemen çekip gitsinler diye. Aynı zamanda böyle bir hikmeti olabilir. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, onları sağa sola çeviriyorduk, taklip ediyorduk. Ve nukallibuhum zâtel yemin ve zâtel şimal. Bir o tarafa, bir o tarafa, sağ tarafa, sol tarafa. Aksi halde vücutlarını toprak yerdi. Hep aynı taraflar üzerine yatsalardı, o kadar derin, asırlarca uyuyan bu insanlar. Eğer hep aynı taraflar üzerine yatsalardı toprak onları yerdi. Öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle onları değiştiriyordu. Ne kadar zamanda bir değiştiriyordu. Yılda iki defa gibi bir takım rivayetler varsa da bunlar kesin bilgiler değil. Her neyse belki de birkaç saatte bir değiştiriyorlardı. Biz de geceleri uyurken sağdan sola dön, soldan sağa dönmüyor muyuz? Allah böyle yaratmış insanı ta ki insan bir tarafını sakatlamasın. Bir tarafı üzerinde sürekli yatıp da o tarafa zarar vermesin. Bu Allah'ın otomatik sistemi. İnsanın korunması, kendimizde olmadığımız halde geceleyin Allah tarafından döndürülüyoruz sağdan sola. Bir tarafımızın uyuşmaması için uyku halinde bile Allah bize bunu yaptırıyor. Bu Allah'ın bir korumasıdır. Otomatik bir korunma sistemi bu. Bir bakıma sigorta gibi bir şey bu. Eğer hep aynı tarafa yatacak olsaydı insan, o tarafı sakatlanabilir, uyuşabilir, sinir sistemlerine bir şey olabilir, kaslarına bir şeyler olabilir. Allah Azze ve Celle insanı bu şekilde korumaya almaktadır. Biz onları bir o tarafa bir o tarafa çeviriyorduk. Ve kelbuhum basitun zira'ayhi bil vasit. Ve onların köpekleri de mağaranın önünde eşiğinde ellerini uzatmış bir şekildeydi. Mağaranın hemen kapısında, mağaranın iç kısmındaydı insanlar, köpekleri de kapıdaydı. İçeride değildi çünkü sahih hadiste bildirildiği üzere köpek olan eve melekler girmez. Evet bunlar zor durumdaydılar ama yine de köpekleri, zaten köpeklerin adeti öyledir. Köpekler evlerde de, çiftliklerde de, köylerde de daima kapının dışında, çiftliğin dış kısmında, evin dış kısmında kalmazlar mı? Allah Azze ve Celle köpeğe böyle bir özellik vermiş. Şimdi insanlar köpekleri evlerinin içine alıyorlar. Halbuki köpeğin yeri evin dışıdır. Ve şu anki şehir hayatında köpek beslemek doğru olamaz. Çünkü evin dışında besleyemeyeceksiniz. Çiftlikte yaşamıyorsunuz. Köyde yaşamıyorsunuz ki. Dolayısıyla evinizin içine alacaksınız. Evinizin içine aldığınız zaman Hazreti Peygamber o eve meleklerin girmeyeceğini ifade ediyor. Allah Azze ve Celle burada ona işaret ediyor. Köpekleri de kapının, mağaranın eşiğindeydi. Kapısındaydı. Köpekleriniz evlerinizin dışında olsun deniliyor aynı zamanda. Ve köpeğin orada durması, oradan geçebilecek insanların uzaklaşması için de aynı zamanda. Köpeği görenler korksunlar ve uzaklaşsınlar. Bazı rivayetlere göre bu köpek onlardan birisinin av köpeği idi. Bunlar kaçıp giderlerken köpek de onların peşine takılmıştı. Bazı rivayetlere göre adı Kıtmir idi. Her ne isem Allah Azze ve Celle bize sadece önemli noktalarını anlatmaktadır. Ne onların sayısını vermektedir ne de köpeğin ismini. Bunlarla uğraşıp önemli mesajları kaybetmek doğru olamaz. Detaya boğulanlar, detayla uğraşıp da asıl mesajı kaybedenler yanlış yapmaktadırlar. لَوْ اِتَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا Ey Resulüm, eğer onları görseydin, onların durumuna muttali olsaydın, onlardan mutlaka korkardın, kaçardın. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Korku dolardı için. Onların o durumundan senin içine bir korku dolardı. Nasıl bir durumdalarsa, yani onları gördüğün zaman karanlıkta idiler, onların daha uzun zaman yaşayabilmeleri için güneş vurmayan bir yerdeydiler. Hiçbir şey dokunmuyordu onlara. Toprağın da sürekli aynı tarafa dokunmaması için evrilip çevriliyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onları görseydin onlardan korkardın. Onları görseydin kaçardın. Onlar acaba saçları çok mu uzamıştı? sakalları çok mu uzamıştı? Acaba çok korkunç bir vaziyettelerdi de ondan dolayı mı ayet böyle buyuruyor? Hayır, öyle değildi. Çünkü onlar uyandıkları zaman birbirlerine kem lebistum, ne kadar kaldınız diye sordular. Onlar yevmen ev ba'da yevm dediler. Bir gün veya bir günden daha az, bir günün bir kısmı kadar. Birkaç saat herhalde burada kaldık. Eğer saçları çok uzamış olsaydı, sakalları çok uzamış olsaydı, tırnakları çok uzamış olsaydı, o zaman böyle konuşmazlardı. Birbirlerini gördükleri zaman da birbirlerinden kaçarlardı. Korkarlardı, bu ne haldir derlerdi. O zaman bir gün kaldık veya birkaç saat kaldık derler miydi? Allah Azze ve Celle onları ne kadar güzel muhafaza etmiş yani. Birkaç asır onları yaşatmış, onları uyutmuş. O zalim diktatör devrilene kadar, o bölgede putperestlik bitene kadar, yeniden İslami hareket o bölgede yeşerinceye kadar, yeniden insanlar Müslüman oluncaya kadar, onları orada emniyet altında muhafaza etmiş. Hem de ne güzel muhafaza etmiş onları. Korkunç bir vaziyette değil, saçları sakalları tamamen birbirine karışmış bir vaziyette değil. Ama Allah Azze ve Celle burada buyuruyor ki, eğer onları görseydin onlardan kaçardın. Onların karanlıkta olduğunu görseydin, karanlıkta bir takım varlıklar olduğunu görseydin. Yani onların bulunduğu mağara böyle bir mağaraydı. Yoksa onların saçları, sakalları, tırnakları çok uzamış, ondan dolayı değildi. Demin de ifade ettiğim gibi, eğer öyle bir şey olmuş olsaydı, bunlar ilk uyandıkları zaman saçlarını, sakallarını keserlerdi. Halbuki ilk uyandıklarında dedikleri şey, ne kadar kaldık? Ve ondan sonra gidelim bir takım yiyecekler getirelim diye karar vermişlerdi. Demek ki böyle bir durumları yoktu. Eğer öyle olsaydı evvela tedbir olarak saçını sakalını keserdi. Ekmek yemek almaya gönderdikleri kişiyi evvela tıraş ederler, o şekilde gönderirlerdi. Demek ki öyle bir durumları söz konusu değildi. Onları görseydin kaçardın ey Resulüm. Onları görseydin onlardan korku girerdi kalbine. Ancak bu korku onların mağaradaki durumlarıyla alakalıydı. Ve belki de onların şekillerinde ufak bir değişiklik de olmuş da olabilir. Çünkü bunlar birkaç asır yaşamış insanlar. Belki de yüzlerinde bir takım kırışıklıklar da olmuş olabilir. Allah Azze ve Celle o kısmı açık açık bize ifade etmiyor. Bu da bilim adamlarının araştırması gereken bir konu olabilir. Burada bilimsel bir meseleye temas edilmek istenilmiş olabilir. Böyle uzun zaman yaşamış olanlar, uzun zaman uyuyanlar, onlarda nasıl bir durum meydana geliyor? Belki de onlarda korku verici bir durum meydana geliyor. Belki de orada bilimsel bir mesele var, ona işaret ediliyor da olabilir. وَكَزَٰلِكَ بَعَسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ Bu şekilde biz onları kaldırdık. Ölülerin mezardan, topraktan kaldırılması, tekrar diriltilmesi gibi onları yeniden dirilttik. Çünkü bunlar bir bakıma ölmüş gibiydiler. Uyku zaten yarı ölüm değil midir? Uyku zaten ölüm gibi değil midir? Uyuyan bir insana baktığınız zaman, derin uyuyan bir insana baktığınızda adeta ölüye bakıyor gibi olursunuz. Eğer yükselen, alçalan karnına bakmayacak olursanız, aldığı nefesi duymayacak olursanız, ona dikkat etmezseniz adeta bir ölüye baktığınızı bile düşünebilirsiniz. İşte o yüzden ölüm gibidir uyku. Ve Allah Azze ve Celle burada be'asna ifadesini kullanıyor. Dirilttik. Yani kaldırdık, uyandırdık manasında, ama burada eykazna diyebilirdi mesela. Uyandırdık diyebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle be'asna diyor. Onları dirilttik. Yani adeta ölmüş gibiydiler. Adeta ölmüş gibiydiler. Çünkü asırlarca uyudular. Ve biz onları dirilttik, yani uyandırdık. Diye tesâelû beynehum, kendi aralarında konuşsunlar, sorgulama yapsınlar diye. Sorgulasınlar, birbirlerine soruştursunlar. Biz nasıl bu duruma geldik, biz ne zamandan beri buradayız? Kâle kâilum minhum, onlardan biri dedi ki, kem lebistum, ne kadar kaldınız? Şu vaziyette ne kadar kaldınız? Kâlû lebisnâ yevmen ev ba'da yevm. Dediler ki, bir gün veya daha az. Herhalde o kadar olmuş olmalı. Çünkü daha dün oradan çıktıklarını düşünüyorlardı. O şehirden dün ayrıldıklarını düşünüyorlardı. Öyle dediler, bir gün veya bir günden daha az kalmış olsak gerek. Sonra baktılar ki öyle değil. Hem meselemiz de bu değil diye düşündüler. Önemli meseleye önem verelim dediler. Ne kadar kaldığımızın ne önemi var? قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ. Dediler ki, Rabbiniz daha iyi bilir ne kadar kaldığınızı. Ne kadar kaldıysak Allah Azze ve Celle daha iyi bilir. Dolayısıyla bunun üzerinde durmaya gerek yok. Demek ki şüphelendiler. Demek ki kendi durumlarından şüphelendiler. Bir gün olmayabilir. Belki de birkaç gün gibi düşünmüş olabilirler. Bilmedikleri bir mesele üzerinde de konuşmak istememiş olabilirler. Bu aynı zamanda insanlara bilmedikleri meseleler üzerinde konuşmamaları gerektiğinin de ifadesidir. Bunlar uyku konusunda bile bilmedikleri zaman konuşmayı terk ettiler. Ey insanlar, bilmediğiniz meselelerde konuşmayın deniliyor. Ne kadar uyuduğunuz konusunda bile, saat yoksa yanınızda, takvim yoksa, radyo televizyon yoksa, soracağınız bir insan yoksa, ne kadar uyuduğunuz konusunda bile bilmeden boş boş konuşmayın. Onlar bunun farkına vardılar ve dediler ki, Rabbiniz daha iyi bilir. Biz işimize bakalım dediler. Bizim bir davamız vardı. Biz davamız için bu mağaraya sığındık. Önemli olan bu. Ve Rabbimiz bizi onların şerrinden muhafaza etti. Önemli olan bu. Biz Rabbimizin rahmetini istemiştik. Rabbimiz bize rahmetiyle muamele etti. Bizi bulamadılar. Önemli olan bu. Bizi öldüremediler. Önemli olan bu. Ne kadar kaldığımızın önemi yok dediler. فَمْعَصُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ Birini gönderin, yani içimizden birisi gitsin. Birinizi gönderin. Birbirlerine söylüyorlar. Birinizi, yani içimizden birini gönderelim manasında. Şu gümüşle, şu gümüş parayla gönderelim. اِلَى الْمَد۪ينَةِ O şehre. Yani kendi şehirlerine, kaçtıkları şehre. İle Medine'tin denilmemiş. El Medine. Allah Azze ve Celle Elif Lam ile, burada Elif Lam ahd içindir. Daha evvelki şehri kastettiğini anlıyoruz. Hangi şehirden çıktılarsa o şehir kastediliyor. İle Medine. Medine demiş olsaydı Elif Lamsız bir şekilde, herhangi bir Medine, herhangi bir şehir demek olurdu. Ama El Medine deyince çıktıkları şehir kastediliyor. Oraya gönderiyorlar içlerinden birisini. Oraya gönderdiler. Ve gönderirken dediler ki, şu parayla gitsin, şu gümüş parayla. Yanlarına para almışlardı çıkarlarken. Bir miktar para almışlardı. Paranın bir kısmını da fakirlere yolda dağıtmışlardı. Allah Azze ve Celle'nin onlara rahmetiyle muamele etmesi için. Onlar da fakirlere rahmetle muamele etmişlerdi. Onlar mağaraya sığınacaklar ve orada ne başlarına gelecek bilmiyorlar. Bir takım musibetleri engellemek için fakirlere de sadaka vermişlerdi. Sadaka musibeti engeller. Dua musibeti engeller. Sadaka ve dua, bunlar musibeti engelleyici faktörlerdendir. Allah Resulü öyle buyuruyor. İşte o yüzden bu gençler de yanlarındaki paranın bir kısmını fakirlere vererekten mağaraya gitmişlerdi. Bir kısım para da yanlarındaydı. İşte o parayı çıkardılar ve birini gönderdiler şehre. فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَسْكَى تَعَامًا Baksın o giden kimse. En temiz yiyecek hangi yiyecektir ona bir baksın, ondan alsın getirsin. En temiz yiyecek hangi yiyecekse, ezke olan, en temiz olan hangisi ise, zekat kelimesini de bilirsiniz, zekatla temizlemek demek. O kelime kullanılıyor burada, onun ismi tafdili. En temizi, zekat temizlemek, malı temizlediği için ona zekat denilmiştir. Malı temizlediği için, zekatı verilmeyen mal pis bir maldır. Zekatı verilmeyen maldan yiyenler pis bir maldan yemişlerdir. Malın zekatı verildiği zaman ancak mal temizlenmektedir. İşte dediler ki, temiz olan rızık alsın getirsin bize. En temizinden. Burada eskâ kelimesinin, zekâ kelimesi yani, bunun çok manasına gelme ihtimali de var. Çünkü zekat aslında hem temizlemek, temizlik manasına geldiği gibi, malı temizlemek manasına geldiği gibi, aynı zamanda çoğaltmak ve bereketlendirmek manasına da gelir. İnsan malının zekatını verdiği zaman hem malını temizlemiş olmaktadır yani, hem de Allah yolunda verdiği için, fakir fukaraya dağıttığı için, malı bereketlenmektedir, nemalanmaktadır. Allah Azze ve Celle sadakalar malları çoğaltır buyuruyor. Allah mallarınızı sadakalarla çoğaltır. Faiz malınızı azaltır, sadaka malınızı çoğaltır buyuruyor. Dolayısıyla zekat o manaya da gelmektedir. Temizlemek, malın temizlenmesi ve malın çoğalması. Temizlenmeden mal çoğalmaz. Tıpkı ağaç budandığı zaman, kuru dallarından kurtulduğu zaman yeşerir ve daha da hızlı büyür. Aynen onun gibi malın da içinden o pis kısmı atıldığı zaman, fakirin hakkı fakire verildiği zaman hem mal temizlenmiş olmakta hem de çoğalmaktadır. İşte burada o kelime kullanılıyor. O yüzden bazı alimler deniyor ki, demişlerdir ki en temiz olan rızık, onu kastettiler. En helal olanından, şüpheli olmayanından, bilmediği bir yiyeceği almasın yani. Bildiği yiyeceği alsın. En temiz olan, en şüphesiz olandır. Şüpheli olan şeylerden kaçınsın yani. Bildiği yiyeceği alsın gelsin. Bu ihtimal olduğu gibi çok miktarda alsın gelsin manasına da gelebilir. Yani gitsin şu parayla alabildiği kadar çok miktarda alsın gelsin. Çünkü daha burada uzun zaman kalacağız belli ki. O yüzden ucuzunu da seçmeye çalışsın. Hem helal olanını hem de ucuz olanını. Hatta gerekirse pazarlık da yapsın biraz. Çok fazla da yapmasın. Çok fazla yaparsa kendini belli edebilir. O yüzden çok fazla kendini belli etmeden ona da temas edilecek. Gitsin ve en temiz olanı veya o parayla en fazla alabileceği yiyeceği alsın gelsin. Çünkü daha burada uzun zaman kalabiliriz. Böyle konuştular. فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَسْكَى تَعَامًا Baksın o giden kimse, en temiz yiyecek hangisi ise ona baksın. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْ Ve ondan alsın getirsin size, en temiz olanından. وَلْيَتَلَطَّفْ Ve öyle davransın ki hem alsın, en güzelini alsın, en temiz olanını alsın, kendisini de hiç hissettirmesin, onlara belli etmeden alsın getirsin. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدَ Hiç kimseye kendini hissettirmeden, sezdirmeden ve saygısızlık yapmadan, nezaketsizlik yapmadan, latif bir şekilde davranarak. Yani eğer saygısızlık yapacak olursa, tartışma yaparsa, kavga yaparsa, yiyecek alırken tartışmaya girerse, kavga yapmaya kalkarsa, o zaman hemen kendisini bulurlar, yakalarlar. Öyle davransın ki nazik davransın. Vel yetelattaf, latif bir şekilde, nazik bir şekilde davransın ve kendisini hissettirmeden alsın gelsin. İnnehum in yazharu aleykum yercumukum. Eğer giden kimse kendini hissettirirse, saygısızlık yaparsa, kavga çıkarırsa, o zaman onlar sizin farkınıza varırlar. Ve üzerinize gelirler, tepenize binerler. Ve o zaman sizi taşlarlar, taşa tutarlar. Bunlar kendilerini daha dün oradan çıktıklarını zannettikleri için, hala aynı devlet, aynı kral, aynı halk, aynı müşrik putperest toplum, öyle bildikleri için böyle konuşuyorlardı. Tedbir alıyorlardı. Dikkatli davransın. Hem helal olanı alsın getirsin, ama aynı zamanda da tedbirli olsun, nazik davransın ve kendini hissettirmesin, sezdirmesin. Tedbirli davranmak öğretiliyor bize. Nasıl davranması gerekiyor Müslümanların? Kendini belli etmek istemeyen insanlar nasıl davranmalıdırlar? Tıpkı bir istihbarat elemanı gibi. Nasıl davranmalıdır? Demek ki onlar da kibar davranırlar. Demek ki onlar da kendilerini iyi göstermeye çalışırlar. Burada Allah Azze ve Celle bir yöntem öğretiyor. Bir yerde eğer tanınmak istemiyorsanız, sizin farkınıza varmalarını istemiyorsanız orada kibar davranın, çok kendinizi belli etmeyin, sezdirmeyin, çok konuşmayın, çabuk oradan gidin. Ve bu şekilde dediler ki eğer böyle yapmazsa, o zaman onlara kendini belli ederse, onlar da gelirler üzerinize çullanırlar ve sizi taşlarlar. اَوْ يُعِيدُوكُمْ ف۪ي مِلَّتِهِمْ Yahut da sizi kendi dinlerine döndürürler. Tekrar sizi iman ettikten sonra kafir yaparlar. وَلَنْ تُفْلِهُ اِذَنْ اَبَدَى O zaman da ebediyen kurtulamazsınız. Halbuki burada bir tehlike var. Bir tehlike durumu söz konusuydu. Neden böyle söylüyorlar? Bir tehlike söz konusu burada. Bunlar ölüm tehdidi altındadırlar. Taşlanarak öldürülme veya kılıçla öldürülme veya yakılarak öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Neden bu durumda ruhsata başvurmuyorlar da onlardan gibi görünmüyorlar? Mesela böyle bir durumda insan onlardan gibi görünse, onların dinlerindenmiş gibi görünse ya da dinini bırakmış onların dinine girmiş gibi görünse caiz değil mi ki? Caiz. Allah Azze ve Celle bununla ilgili olarak kalbi mutmain iken, imanla mutmain iken, kalbi imanla dop dolu ve zerre kadar şüphesi olmadığı halde ikrah altında, baskı ve cebir altında olarak imanından dönmüş olanlar hariç buyuruyor. İlla men ukrihe buyuruyor. İkrah edilmiş olanlar hariç. Demek ki ikrah altında insan dininden dönebilir. İkrah-ı mülci anında ölüm tehlikesi ya da bir uzvun koparılması, elinin, ayağının veya gözünün, kulağının telef edilmesi, bir uzvun telef edilmesi tehlikesi durumunda bu ikrah-ı mülci durumudur. Ya da bütün malının yakılması, yıkılması ya da çok uzun süreli hapis hayatı gibi bir takım durumlar ikrah halidir. Ve bu durumlarda dinini inkar etmek de caiz olmaktadır. Sahabeden de buna benzer durumlar var. Birisi imanında ısrar etti, onu şehit ettiler. Diğeri imanında ısrar etmedi, onların yanında imanından döndüğünü söyledi. Onların istediklerini söyledi ve o kurtuldu, onu öldürmediler. Sonra o kurtulan gitti Ammar bin Yasir. Gitti Efendimiz'e olayı anlattı. Allah Resulü bir kez daha başına gelirse aynısını tekrar yapabilirsin buyurdu. Çünkü kalbi imanla doluydu. Efendimiz sordu, o zaman kalbin nasıldı? Kalbinden de mi imanından döndün yoksa dilinle mi sadece? O zaman kalbim imanla dop doluydu ya Resulallah deyince Efendimiz bir daha başına gelirse aynısını bir kez daha yapabilirsin demişti. Bunlar da böyle bir durumdalar. O halde bunlar da böyle davranamazlar mı ki böyle söylüyorlar? Fakat bunlar henüz daha o durumda değiller. Eğer ikrah altına girerlerse, başlarına kılıç kaldırılmış olursa, kafalarına silah dayanmış olursa o durumda caiz. Ama bunlar henüz o durumda değiller. Bunlar şu anda mağarada emniyet içerisindedirler. Dolayısıyla tedbirli davranırlarsa bu duruma düşmeyeceklerdir. O yüzden öyle davranmak zorundadırlar. Tedbirsizlik yaparlar. Canlarını tehlikeye atarlar. Onların ellerine geçerlerse onlar da bunları ölümle tehdit eder. Dinlerinden döndürürse bunlar gereken tedbiri almamış olduklarından dolayı sorumlu olacaklardır. O yüzden böyle konuşuyorlar. Yoksa elbette kafasına kılıç kaldırılan adamın onların dinine girmesi caiz. Kendi dinini inkar etmesi caiz. Ancak bunlar henüz o durumda değiller. O duruma gelmemek için tedbir alıyorlar. Almak zorundadırlar. Almazlarsa günah işlemiş olurlar. Tedbir almak da farzdır. Ve aynı zamanda bunlar her ne kadar kafasına silahın dayandığı ya da kılıcın kaldırıldığı bir insan, her ne kadar inkar etmesi caiz olsa bile takva o değildir. İstisnai durumlar olabilir. Ama genel olarak takva böyle bir durumda ölümü göze almak, azimeti tercih etmektir. Öbürü sadece ruhsattır. Sadece caizdir. Ancak takva ölümü göze almaktır. Müslümanların cesaretini dünyaya ispat etmektir. Ve böylece Müslümanlara cesaret kazandırmaktır. Belki bir kişi ölür ama arkasından milyonlarca insan cesaret kazanır. Azimet odur. Azimet elbette ki ruhsattan üstündür. Bazı istisnai insanlar olabilir. Eğer o insana ihtiyaç varsa, o insanın durumu önemliyse, önemli bilgilere sahipse, onun yaşaması gerekiyorsa, onun o anda ruhsatı tercih etmesi daha takvadır. Onun yaşaması gerekiyorsa, ama öyle bir durum yoksa, Müslümanlara cesaretiyle örnek olacaksa, onun arkasında bırakacağı bu miras yaşamasından daha önemliyse, o takdirde azimeti tercih etmesi, ölümü göze alması elbette daha üstündür. Böyle konuştular. Eğer açık verirse, o zaman onlar buraya hücum ederler. Yakalanırsa, konuştururlar onu. Konuştururlarsa o zaman bir daha o da bizim yerimizi göstermek zorunda kalır. Ondan sonra buraya hücum ederler ve bizi taşlarlar. Haydi taşlasınlar, neyse şehit olmuş oluruz. O da bir şey değil. Ama ya bir de bizi dinlerine döndürürlerse, dayanamayacak olursak, onların arasında kala kala, gerçekten de onlara benzemeye başlarsak ne olacak? Çünkü bir insan kafirlerin arasında yaşaya yaşaya onlara benzemeye başlar. Onların içinde kala kala zamanla onlar gibi olma ihtimali var. İnandığı gibi yaşamayanların yaşadıkları gibi inanma tehlikeleri var. Onu da kastediyorlardı. Haydi recm etseler, bizi taşlasalar, hadi neyse şehit olmuş oluruz, cennetlik oluruz. Ama ya bir de bizi kendi içlerine alırlar, zamanla bizi bozarlarsa, onlara itaat ede ede, onlarla birlikte yaşaya yaşaya onlar gibi olursak, o zaman ne olur? وَلَنْ تُفْلِهُ اِذَنْ اَبَدَ O zaman ebediyen iflah olmayız. O zaman ebediyen kurtulamayız. kendi aralarında bu şekilde konuşuyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara tedbir almayı da öğretiyordu. Demek ki yiğit olmak tedbir almaya engel değil. Demek ki yiğitler tedbirsiz insanlar demek değiller. Allah Azze ve Celle onlar böyle planlar yapıyor olsalar bile elbette Allah'ın da bir planı var. Onlar yapmaları gerekeni yapıyorlar. Elbette son kararı verecek olan Allah'tır. Onların ortaya çıkmasını Allah isterse ortaya çıkaracaktır. Eğer bir sebep varsa onların ortaya çıkması gerekiyorsa onlar istedikleri kadar tedbir alsınlar. Allah onu ortaya çıkarmak isterse ortaya çıkaracaktır. Öyle oldu. Onlar böyle tedbirler aldılar. Aman kendini sezdirmesin dediler. Aman kibar davransın. Aman onlarla tartışmaya girmesin. Yiyecek alsın ve gelsin, başka bir şeyle ilgilenmesin. Onlar bu şekilde konuşa dursunlar. Onlar kendilerini saklamaya çalışsınlar. Ama Allah bir sebebe binaen, bir hikmete binaen ortaya çıkarmak isterse çıkarır. Çıkarır ve onların ortaya çıkması büyük bir hizmet olur. Bazen bir cemaat de ya da bir fert de kendini gizleyebilir. Ama Allah Azze ve Celle artık onların ortaya çıkmasının zamanının geldiğini bildiği zaman, artık ona hükmettiği zaman, onlar ne kadar kendilerini saklasalar da, tedbir alsalar da, Allah onları ortaya çıkarmak isterse ortaya çıkaracak ve bu şekilde hareketin aleni hale gelmesini ve daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacaktır. Allah sağlamak isterse bunu sağlar. Siz bir plan yaparsınız ama Allah'ın planı geçerlidir. Hazreti Yakup Aleyhisselam oğullarını gönderirken onlara tembih ediyordu. Oğullarım şehre bir kapıdan girmeyin. Değişik kapılardan girin, nazar olmasın. Bir sürü kardeş, erkek kardeşler. Yusuf'u saymazsanız 10 kardeş. Hep beraber, hadi Bünyamin'i de saymazsanız 9 kardeş. 9'unuz birden şehre aynı kapıdan girerseniz belki nazar ederler. Sizi kıskananlar olur. Ve min şerri hasidin izâ haset. Haset edenlerin şerrinden Allah'a sığının. Bir kapıdan girmeyin, değişik kapılardan girin ki nazar olmayasınız. Sonra dedi ki ben her ne kadar böyle söylüyorsam da Allah'ın takdirini değiştiremem. Ben görevimi yapmak için söylüyorum. Bu dünya imtihan dünyası. Herkes alması gereken tedbirleri almak zorunda. Tedbirlerini almazsa günahkar olur. Arabada giderken arabanızın freni kötüyse, direksiyonu kötüyse günahkarsınızdır. Eğer ondan dolayı canınıza bir zarar gelirse, önleminizi almadıysanız, ustaya götürüp yaptırmadıysanız günahkar olursunuz. Başkasına zarar verdiyseniz günahkar olursunuz. Tedbir almak farzdır. Yakup Aleyhisselam öyle diyordu. Ben insan olarak almam gereken tedbiri alıyorum. Ama sonuçta söz Rabbimin sözüdür. Eğer size bir musibet gelecekse ben bunu elbette ki engelleyecek değilim, engelleyemem. Aynen onun gibi. Bunlar da kendi kendilerine bir takım tedbirler alıyorlar. Ancak Allah Azze ve Celle burada bize şu mesajı vermek istiyor. Siz evet tedbirinizi alın. Evet siz kulsunuz. Bu dünya imtihan dünyası. Tedbir almak zorundasınız. Görevinizi yapmış olacaksınız. Ancak bazen görevinizi yapıp da tedbirler aldığınız halde yine de bir şey olacak olursa bilin ki bu Allah'tandır. Demek ki Allah Azze ve Celle onun ortaya çıkmasını istemiştir. O durumda da çok kızmayın birbirinize. Bu kişi gidecek ve tedbirli davranacak, nazik davranacak, kendini belli etmemeye çalışacak. Ama Allah ortaya çıkaracak ve onlar da arkadaşlarına kızmayacaklar. Çünkü o yapması gerekeni yaptı. Davranması gerektiği gibi davrandı. Ama Allah'ın başka bir muradı var. İnsanların asırlarca sonra uyanabileceğini insanlara göstermek istiyor Allah. İnsanların bu şekilde mezardan da kalkacağını, tekrar dirilişin mümkün olduğunu Allah göstermek istiyor. O yüzden onlara bu olayı gösterecek, o insanın ortaya çıkmasını sağlayacak. O olay ortaya çıktığı zaman da arkadaşları ona kızmayacaklar. Neden yerimizi gösterdin? Neden kendini belli ettin demeyecekler. O alması gereken tedbiri almıştır. Ancak tedbirlerin üzerinde bir takdir vardır. Allah Azze ve Celle'nin takdiri budur. Dolayısıyla o takdire de teslimiyet gerekmektedir. Hem tedbir öğretiliyor, hem de takdire teslimiyet öğretiliyor. Takdire teslimiyet göstermeden Müslüman olunamaz. Müslüman zaten teslim olan demek değil mi? Allah'ın takdirlerine teslim olan insan değil midir? Tedbirini alır ama takdiri Allah'a bırakır. Tedbiri alır ama takdir başka türlü gerçekleşirse vardır bir hikmeti der ve teslimiyet gösterir. İşte budur iman. Allah Azze ve Celle burada hem tedbiri hem de teslimiyeti öğretiyor. Onlar bu şekilde konuştular ve o kardeşlerini şehre gönderdiler. Ondan sonra ne oldu? Allah Azze ve Celle kıssayı anlatmaya devam ediyor. Biz bugünlük burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan İslam medeniyeti kurma gayreti içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin oyunlarını başlarına geçir. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala el-Fatiha. Müzik